Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta da Hatıralar programında sizlerle beraber maziye bir yolculuk yapacağız. Bakalım program bizi nerelere götürecek. Değerli dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programında sizlere meşhur bir Türk büyüğünün hatıralarını nakletmek istiyoruz. Mimar Sinan'ın hatıraları. Evet, eski büyüklerin pek böyle hatıralarına rastlanmıyor. Ecdadımız bir kere kendinden bahsetmeyi ayıp kabul etmiş. Kendinden bahsedecek şey bulamamış, tevazu göstermiş. Çok büyük işler başaran padişahlar, sanatkarlar, ilim adamları bile hatıralarını kaleme almamış ki bu bizim için büyük bir eksiklik. Onların fazilet olarak gösterdikleri bu hareket bizim için maalesef bugün bir teessür kaynağı oluyor. Ancak Mimar Sinan birazdan anlatacağımız sebeplerle hatıralarını kaleme almış ve bugün bu enteresan, bize enteresan gelen, sizin de enteresan bulacağınızı zannettiğiniz bu hatıralardan bazı pasajlar nakletmek istiyoruz. Mimar Sinan 1490 tarihinde Kayseri'nin merkez kazasına bağlı Gessi nahiyesinin Ağrınas köyünde dünyaya gelmiş değerli dinleyiciler. Orduya girmiş, istihkam subayı olmuş, yavaş fakat muntazam bir şekilde yükselmiş. Sultan II. Bayezid vefat ettiğinde 22, Yavuz Sultan Selim Han vefat ettiğinde 30 yaşında. Yavuz Sultan Selim'in İran ve Mısır seferinde bulunmuş. Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad, Rodos, Mohaç, Viyana, Almanya, Rakein, İtalya, Karabağ'dan seferlerine katılmış. 50 yaşında askerlikten ayrılarak hassa mimarbaşısı olmuş. Yani resmi mimarbaşı olmuş, devlet mimarı olmuş ve 48 yıl vefatına kadar bu makamda kalmıştır. 1588 yılında vefat ettiğine göre 98 yıllık bir uzun ömrü var. Süleymaniye Camii'nin bir köşesinde kendisi için yaptığı küçük zarif türbesinde metfundur. İki defa evlenmişti Mimar Sinan fakat çocuğu olmamıştır. Çok cömert bir kimsedir. Onun için vefatında borçları bıraktığı mirasını aşmıştır. Beş kuşaktan beş padişah görmüştür. Yalnız Osmanlıların değil bütün dünya tarihinin en büyük mimarlarından, sanatkarlarından birisi olmuştur. Dehasının yanında kudreti ölçülemez büyüklükteki hamilerden, koruyuculardan hiçbir zaman mahrum kalmamıştır. Subaylık boyunca görgüsünü savaş ve seferlerde iyice arttırmıştır. Ve tabii Cenab-ı Hak da kendisine çok istisnai uzunlukta bir ömür ve hayatının sonuna kadar akli melekelerine hakimiyet bahşetmiştir. O da işte Mimar Sinan'ı Mimar Sinan yapan unsurlardandır. Bu derece şansın bir araya gelmesi bu dev dehayı ortaya koymuştur değerli dinleyiciler. Devrinin Türk Cihan İmparatorluğu'nun bütün maddi kaynakları emrinde olmak bir yana, en kudretli nakkaşlar, en kudretli hattatlar, hakyak oymacılar, camcılar, mühendisler, mimarlar hep elinin altındaydı. Anadolu, İran, Mısır, Mezopotamya, Suriye, Arabistan, Kırım, Macaristan, Orta Avrupa, Balkanlar, hatta İtalya'da Otranto'yu bile uzun yıllar boyunca gezip dolaşmıştır. Çeşitli medeniyetlere ait binlerce eseri görmüş, tetkik etmiştir. Onun için sanat ufku, muasırı olan ve ekserisi yalnız İtalya'yı gören büyük Rönesans mimarlarından daha geniş ve daha açık olmuştur. Eski medeniyetlerin ortaya koyduğu mimari şaheserlerin çoğunu görüp incelediği için bunlardan ilham veya fikir almakla beraber Anadolu Selçuklu mimarisinin yolunu takip etmiştir. Büyük Selçukluların Orta Asya'dan getirip Anadolu'ya yerleştirdikleri bu sanat, Mimar Sinan'dan önceki Osmanlı mimarları, Bursa ve ilk İstanbul ekollerine mensup sanatkarlar tarafından şekillendirilmiş ve biraz yumuşatılmış, ahenkleştirilmiş ve tekamül ettirilmişti. Mimar Sinan işte bu sanatı zirvesine çıkardı. Ondan sonra hiçbir mimar bu zirveyi aşamadı değerli dinleyiciler. İki eserinde aynı planı kullanmamakla tanınıyor Mimar Sinan. Bursa, Edirne, İstanbul Türk mimari ekolüne erişilemez bir üslup, ahengi ve güzellik kazandırmıştır. Kendisinden sonra gelen hemen bütün mimarlara tesir etmiştir. Pek kudretli talebeler yetiştirmiştir. Bunlar devleti, Sultanahmet gibi eserlerle ülkeyi süslemekte devam ettiler. Hindistan'ın Agra şehrinde Türk İmparatoru Timur oğlu Şah Cihan'ın yaptırdığı meşhur Taç Mahali ve bu ülkedeki daha birçok abideyi İstanbul'dan giden Mimar Sinan'ın talebeleri yaptırmıştır. Değerli dinleyiciler, Mimar Sinan hayatının sonlarına doğru bir çeşit hatıratını kaleme aldırmıştır. Mimar Sinan anlatmış, dostlarından ve devrinin şair ve ediplerinden Sa'i Mustafa Çelebi kaleme almıştır. Bu küçük fakat pek alaka çekici eser, Teskilatül Bünyan adını taşıyor. 1897 senesinde İstanbul'da Ahmet Cevdet Bey tarafından İktam Neşriyatı arasında yayınlanmıştır. Ancak 1000'den fazla basıldığı zannedilemez ve bunu çok kimse de bundan dolayı bilmez. Sa'i'nin dili, yani Sa'i Çelebi hatıraları böyle mukaddimesi hariç ağdalı bir dille yazmamış, açık bir lisan kullanmış. Belli ki Mimar Sinan'ın ifadesini değiştirmemiş, çünkü konuşma dili yazı diliyle farklıdır, anlattığı gibi yazmış. Eserin paragrafları arasına o devrin ananesine uyarak manzum parçalar eklemiş. Tabii Padişah Metiyesi'yle başlıyor mukaddime. Ondan sonra artık hatıralar başlıyor. O daha açık halk tipi bir konuşma var. Ve bu burada büyük bir dahiyenin, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önde gelen şahsiyetlerinden birisinin hatıraları. Hakikaten alaka çekici. Ve şimdi isterseniz Mimar Sinan'ın hatıralarıyla baş başa kalalım. Evet, hatıraların başı tabi Sultan 3. Murat zamanında yazılmış Sultan 3. Murad'ın övgüsüyle başlıyor. Allah Süleyman Han oğlu Selim Han oğlu Ebu'l-Fetih Gazi Murad Han'ın saltanatını kıyamet gününe kadar sürdürsün. O öyle bir padişahtır ki, yeryüzündeki sultanların seçkini, din düşmanlarının ülkelerinin fatihi, Şirvan memleketlerinin fatihi, Kars ve Revan kalelerinin banisi, geçitlerin koruyucusu, eşsiz Tebriz kalesinin kurucusu, Osmanlı sultanlarının kahramanıdır. Bunu niye size naklettik? Çünkü bu bir adet değerli dinleyiciler, eski kitapların hepsinde kitaba başlarken mutlaka o kitabın yazılmasına imkan veren, destek olan, yardımcı olan veya o kitabın yazılması için sakin bir asayiş ortamını hasıl eden zamanın sultanına övgü ve metiyelerde bulunmak eski Türk geleneğidir. Eski Türk terbiyesinin bir icabıdır. Mimar Sinan da bu son derece mütevazi eserine bu geleneği ihmal etmeden başlıyor. Daha sonra bu kitabın yazılmasının sebebi anlatılıyor. Evet, Sultan 3. Murad'ı, Padişah Sultan 3. Murad'ı methettikten sonra Dermet-i Şehzade Civanbaht başlığı altında zamanın şehzadesi Mehmet, Şehzade 3. Mehmet olarak padişah olacaktır, onu methediyor. Devletin gül bahçesinin taze fidanı, saltanat ağacının turfanda meyvesi, Murat bağının gülü, iyi tabiatlı şehzade, Can Padişah'ın nazarına nail olmuş olan Sultan Mehmet Han, Nun ve saat hakkı için Cihan Şahı'nın hamiyetinin gölgesinde yaşasın diye dua ediyor. Yine eski geleneğin bir devamı olarak Dersifat-ı Vezir-i Azam-ı Sultan Murat Han başlığı altında zamanın Vezir-i Azam'ını methediyor. O aziz ve keremli kılınmış, devletin kanunlarını nefsinde toplayan, hürmete layık, insanoğlunun tedbirliler zümresinin yardımcısı, metin fikir ve ağır rey sahibi, Cenab-ı Hakk'ın gölgesi olan padişahın otağının en emniyetli adamı, vezirlerin en büyüğü ve en şereflisi Siyavuş Paşa Hazretlerinin her işini Cenab-ı Hak asan eylesin diye zamanı Şeyhülislam'ına da böyle bir duada bulunuyor. Kitabın başında bu medih ve dua kısmı var. Ondan sonra esas hatıralara geçiyor. Kitabın yazılmasına vesile olan hadise şudur diyor. Bir gün Padişah Hazretlerinin mimar başısı olan Sinan Ağa bana geldi. Dedi ki, çok kocadım. İsterim ki öldükten sonra adım unutulmasın. Hizmetlerim anılıp hayırla anılayım. Anlatacağım hatıralarını mı nazım ve nesir diliyle yazar mısın? Bunun üzerine Sinan Ağa'nın anlattıklarını nazım ve nesirle yazmaya başladım. Bu küçük kitap vücuda geldi. Tezkiretül Bünyan adını verdim. Tezkiretül Bünyan, binalar tezkeresi, yapılar tezkeresi manasına geliyor. Yapıları hatırlatan şey manasına. Okuyacak olanlardan ricam kusurlarımı ve hatalarımı bağışlamalarıdır diyor Sa'i Çelebi. Ben Abdülmennan oğlu Sinan, Osmanlı Devleti'nin Sinan Ağa'nın hatıraları başlıyor. Osmanlı Devleti'nde 4 padişaha hizmet etmekle şeref kazandım. Sanatım ve çalışkanlığımla mimar başılığa kadar yükseldim. Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle şöhretin bütün cihanı tuttu. Hizmetinde bulunduğum ilk padişah, Arap ve Acem ülkelerinin fatihi, Büyük Cihangir Sultan Selim Han'dır. Cenab-ı Hak merkadini cennet eylesin, diyor. Ben, diyor, Kayseri sancağından devşirilen ilk Acemi oğlanlarından idim. Devşirme olduğunu anlıyoruz. Şimdi Osmanlılar'da asker ve devlet adamları halk arasından böyle kabiliyetli, zeki, fiziki, düzgün çocuklardan intihab edilir. Bu çocuklar alınır, yetiştirilir, okutulur, büyütülür, devlet adamı veya asker olurdu. Mimar Sinan'da böyle olduğunu anlıyoruz. Asker ocağına girdikten sonra önce marangozluğa merak ettim. İyi ustalar elinde yetiştim. Bıkıp usanmadan çalışıp bu sanatı öğrendim. Yükselmek ve kendimi göstermek için fırsat gözlüyordum. Bilhassa ülkeler gezip görgümü arttırmak istiyordum. Bu fırsat çıktı. Sultan Selim Han'ın ordusunda Acem ve Arap diyarlarını baştan başa gezdim. Mimarlığı, hendeseyi öğrendim, mühendisliği öğrendim. Gördüğüm her binadan, her harabeden bir ibretle ders aldım. İstanbul'a döndüm, devlet adamlarının hizmetinde bulundum, Yeniçeri zabiti olarak kapıya çıktım. Irak seferinde rahmetli Sultan Süleyman Han Van Kalesi civarında Tatvan Denizi namıyla maruf Van Gölü'nü kastediyor. Tatvan Denizi namıyla maruf derya kenarına geldi. 1535 tarihidir bu. Sonradan Vezir-i Azam olan damat Lütfü Paşa deryanın karşı yakasındaki düşmanın ahvalini gözlemek istedi. Bunun için gemi lazımdı. Beni çağırdı. Gemiler binasına mukayyet ol diye emir buyurdu. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle sefer halinde ve şartlar müsait değil iken az zamanda 3 kadırga yaptım. İçine top ve tüfekler yerleştirdim. Lütfü Paşa Hazretleri kaptanlığın yine sen eyle diye emretti. Emir mucibince askerimle kadırgalara bindik. Deryanın karşısına yaklaşıp düşmanın ahvalini keşfettim. Dönüp vezir damat Lütfü Paşa Hazretlerine bildirdim. Birçok iltifatlarına nail oldum. Diyor. Şeyin başlangıcı bu. Bundan sonra Karabağ'dan seferiyle Sultan Süleyman'ın taktiğini nasıl kazandığını anlatıyor. Evet, Sultan Süleyman Han Karabağ'dan'a revan oldular. Karabağ'dan Romanya'nın doğusunda Moldavya bir kısmı, Besarabiye eski ismiyle bu havaliye verilen isimdir değerli dinleyiciler. Bir kısmı bağımsız Moldavya'da, bir kısmı Ukrayna, bir kısmı Polonya'da, büyük kısmı Romanya'nın elindedir. Eski Boğdan, merkezi Yaşpazar. Prut suyu kenarına geldiklerinde diyor, asker geçmeye köprü lazım oldu. Nice kimesneler mukayyet olup bir nice gün köprü inşaına çalıştılar. Yaptıkları köprüler cümle çöktü. Çünkü nehrin kıyısı kildi ve kazık çakılması mümkün olmuyordu. Bataklıkta köprü inşasında aciz kalındı. Lütfü Paşa Hazretleri Sultan Süleyman Han'ın huzuruna çıktı dedi ki, Saadetli Padişahım, köprü bina olması Sinan Subaşı denilen kulunuzun kadri itibariyle olur. Haseki bendenizdir. Emir buyurun, yoldaşlarıyla mukayyet olsun. Gayet üstadı cihan ve mimarı kârdandır, dedi. Sultan Süleyman Han'ın emri alişanları varid oldu. Köprü binasına başladım. 18 Ağustos 1538 demek ki Mimar Sinan ancak 48 yaşında Kanuni Sultan Süleyman'ın dikkatini çekebilmiş. 13 gün içinde Prut suyu kenarında büyük ve yüksek bir köprü yaptım. Padişah Hazretleri askerleriyle beraber saadetle geçtiler. Lütfü Paşa Hazretleri, bu köprü biz gittikten sonra kafir elinde harap olur. Bir kule bina olunup hıfz-ı haraseti için bir miktar adam koyalım buyurdular. Bunun üzerine Vezir-i Azam Ayas Paşa Ben Hakir'e kule bina olunmak tedbiri nicedir diye istifsar buyurduklarında münasip değildir. Çünkü kafire gayret düşüp birkaç adamla kuleyi alırsa namı bir kale almış olur. Belki köprüye iltifat bile caiz değildir. Padişah devletinde ne mahalde lazım olursa köprü binası mümkündür şeklinde fikrimi söyledim. Lütfü Paşa fikrine mukabele ettiğime incindi. Senin korkun kalede kumandan olup kalmaktır dedi. Ben padişahın kullarıyız dedim. Nerede emrederlerse orada hizmet ederiz. O zaman da Rumeli beyler beyisi olan Sofu Mehmet Paşa ordunun gerisindeydi. Birkaç gün sonra o da Rumeli askeriyle gelip orduya katıldı. Mehmet Paşa'nın huzurunda da kule yapılması ve bu suretle köprünün muhafazası meselesi konuşuldu. Paşa dedi ki, eskiden ilk Osmanlılar Rumeli'ne geçtikleri zaman Çanakkale Boğazı'nı üzerinde geçtikleri gemiyi yakmışlar. Şimdi biz kendi elimizle düşman toprağında bir köprü bırakıp bozgun düşmana kendi elimizle bir hediye mi verelim dedi. Bunun üzerine köprünün muhafazası fikrinden vazgeçildi. Damat Lütfü Paşa gayet de büyük ve asil bir adamdı. Sadrazam huzurunda reyine muhalefet ettiğim için üzüldüğünü bana sonradan söylemekle beraber teveccühünü ben hakirden eksik etmedi. Hatta az zaman sonra Ayas Paşa ölüp Lütfü Paşa sadrazam olunca beni eskisinden çok himaye etti. Şöyle ki hasta mimarbaşısı Acem Ali bu sıralarda öldü. Hasta mimarbaşısı bir nevi bayındırlık bakanı değerli dinleyiciler. Devlet mimarı. Acem Ali de İstanbul'da Sultan Selim Camii'nin mimarıdır. Acem Ali denmesinin sebebi Azeri Türklerinden oluşudur. Mimarbaşılık makamı açık kaldı diyor Mimar Sinan Ağa. Padişah hazretleri ve devlet adamları Acem Ali'nin yerine kimi getirsek öyle bir üstad bulamayız diye endişe içindelerken Sadrazam Damat Lütfü Paşa bu makama Haseki Sinan Subaşı'nı getirmek gerektir. Ancak o bu işe kadir kimes nedir şeklinde rey beyan etmek büyüklüğünü gösterdi. Evet, bu gayet karakteristik bir hadise değerli dinleyiciler. 16. asırda devlet adamlarımızın her makamı layık olana vermek hususunda ne dereceye kadar şahsi hislerden uzak bulunduklarını gösteriyor. Malum biraz evvel kendisinden incindiğini açıkça söylemişti Lütfü Paşa, fakat mimarbaşı da onu tavsiye ediyor. Mimar Sinan'ın bu hadiseyi naklederek tarihe intikal ettirmekten çekinmemesi de ayrıca bir büyüklüktür. Evet, devam ediyor Sinan Ağa hatıralarına. Bunun üzerine Yeniçeri Ağası beni çağırdı. Padişah Hazretleri seni mimarbaşı yapmayı kararlaştırdı dedi. Kabul eder misin? Gerçi bunca sene ömür tükettiğim asker ocağından ayrılmak benim için elemli bir hadiseydi. Fakat mimarbaşı olarak daha iyi hizmet edeceğime tam bir kanaatim vardı. Kabul ettiğimi Yeniçeri Ağası'na bildirdim. Değerli dinleyiciler, Yeniçeri denilen ağır piyade tümeninin kumandanı ki rütbesi beylerbeyidir, yani orgeneraldir. Bu tarihte Sinan Ağa şimdiki albaya tekabül eden bir derecede subaydı ve tam 50 yaşındaydı. Vefatına kadar 48 sene aralıksız mimarbaşılık makamını muhafaza ederek bir rekor kırmıştır. Evet, Sinan Ağa devam ediyor. Böylece mimarbaşı oldum. Osmanlı Devleti'nde bunca padişahlar zamanındaki Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim, Sultan 3. Murat, 3 padişah devri de hizmet edip nice eserler yaptım. Nice seferlerde padişahın yanında bulundum. Hazer zamanlarında, sulh zamanlarında saraylarından ve yanı başlarından eksik olmadım. Hepsinin iltifatlarını kazanarak şereflendim diyor. Evet, şimdi Şehzade Camii'nin yapılmasını anlatıyor Sinan Ağa. Derbeyanı Binayi Cennet Nişan Camii Şehzade Mehmet Han aleyhi rahmeti ve rıdvan başlığı altında. Diyor ki cihanın güneşi olan padişahımız Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han Hazretlerinin en sevgili oğlu olan Şehzade Sultan Mehmet Han vefat etmişti. 1543 tarihidir. Süleyman Han oğlunun ruhu için İstanbul şehrinde eski odalar yakınında büyük bir cami yaptırmak istedi. Şehzade burada yapılan bir türbeye gömülmüştü. Caminin inşa için emri hümayunlarını aldım. Hayırlı bir zamanda caminin temelini attım. Az zamanda binanın kubbeleri denizlerin dalgaları gibi boy gösterdi. Renkli kemerleri gökkuşağı gibi göklere yükseldi. Caminin gönül açıcı sofaları safayı arttıran mesireler gibiydi. İki minaresi boylu boslu iki civana benziyordu. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla tamamlamak müyesser oldu. 950 tarihinde Rebiyül Evvel'in başında başlanıp 955 Recep'inde ilk namaz kılındı. Yani Ağustos 1548'de. Mabedi Resul-i Emin terkibi tarih düşmüştür. 151 yük akça sarf olundu ki 15 milyon 100 bin akçadır. Akça gümüş paradır. Bu suretle zamanın padişahları, vezirleri ve ileri gelenleri sayesinde birbiri ardından yüzlerce bina inşa eyledim. Böylece 80 yerde cami-i şerif ve 400'den ziyade mescid-i münif, 60 yerde medrese ve 31 yerde saray ve 19 türbe ve 7 darül kurra hafızlık mektebi ve 17 imaret ve 3 darü şifa yani hastane ve 7 yerde köprü ve 15 yerde su yolu kemerleri ve 6 mahzen ve 19 han ve 33 hamam bina olunmuştur diyor. Sultan Süleyman Han Hazretleri seferde ve hazerde yani suhta ve savaşta memleketlerini gezip dolaşmaktan hoşlanırlardı. Bir gün kağıthane taraflarını gezerken harap olmuş eski su kemerlerini gördüler. Coşkun ve gür sular boşu boşuna akıp gidiyordu. Bu akan suyun İstanbul şehrine sevk edilmesi padişahın cihanı gören gözlerine kolay göründü. Saray Humayun'a dönünce müşavirlerini topladı. Vaktiyle İstanbul'da daha kalabalık bir nüfus yaşarken su meselesinin nasıl halledilmiş olduğunu sordu. Bizans devrinde su kemerleriyle şehre bol su getirildiği ve sarnıçlarda büyük ölçüde su biriktirildiği izah edildi. Binbir direk ve çukur bostan sarnıçları bunların en büyükleriydi. Böylece yağmur sularından da istifade ediliyordu. Ancak zamanla Bizans inhitaat edince şehrin nüfusu çok azalmış, su yolları, kemerler, bentler, çeşmeler, sarnıçlar harap olmuştu. Bu izahatı dinleyen Süleyman Han, her sanatın üstadı ve her bir sütunun ferhadı vardır. Bunları mimarbaşı ile müşavere lazımdır buyurdu. Kağıthane sularını şehre getirmek emrini alınca hemen çalışmaya başladı. Hava terazisi ile vadilerin meylini ölçmeye başladım. Dağ tarafından bir hendek kesip sahraya yayılan suyu itinayla bir derede topladım. Etrafında bentler çektim. Lüleler yapıp suyu muayyen yerlerden akıttım. Hasılı, İstanbul şehrinin ihtiyacını el verecek bir tesis için hiçbir tedbiri ihmal etmedim. Diğer bentleri de böyle inşa etmek için padişahtan izin istedim. Sultan Süleyman Han'ın huzuruna çıkıp dedim ki saadetli padişahım, bu zulmet-i hakte, bu kara toprakta, ol çeşme-i candan nişan ve bu hadraya, yeşilliğe, Hızr-ı zamandan, zamanın hızırından, âb-ı hayvan, hayat suyu, bu kalâ-i ulul efsara günden ayan, yani aklı başında kimselere açık ve bu vadiler suyu zahir ve yolları dahi öylelik yola değin hazır ve bunun tamam olması emri şehinşahiye dairdir. Yani bir emredin, bütün bu suları buraya getireyim, ortalık yeşilliğe bulansın dedim diyor. Evet, padişahın iznini aldıktan sonra 40 çeşmeleri İstanbul'a getirmeye başlıyor Mimar Sinan Ağa. Ve şöyle devam ediyor hatıralarına. Cihanın Süleyman'ı olan padişahımızla bir gün su bentlerinin inşaını dolaşırken ben Hakir'e şöyle buyurdular. Bu suların gelmesi ne tarikle mümkün ola? Ben dahi dedim ki, padişahım, bunda iki tarik vardır. Biri oldur ki bendelerinizin haddi hesabı yok. Buyurun, her bir hizmete can verir. Biri dahi budur ki, ücretle herkese iş verilip hazine sarf oluna. Sultan Süleyman Han, evvelki tedbirinin bize faydası yoktur dedi. Tedbir son söylediğindir. Kendi malımızla bu işi yapmak gerek, ta ki kimsenin zerre miktarı hatırı incinmeye. Padişahımızın bu sürur veren emrinden ferhan ve şadan oldum, sevindim. Sonradan Mısır Beylerbeyisi ve vezir olan Ali Ağa, su bentleri inşa için masraf emini tayin edilip yanıma verildi. Zamanın en değerli mimar ve mühendislerini topladım. Bir vakti şerif ve saati latifte inşaata başladım. Birkaç gün içinde bu teşebbüs bütün İstanbul halkı tarafından işitildi, dedikodu başladı. Bina emini Ali Ağa bu dedikoduları saadetli padişaha bildirdi. Vezirlerin içinde bile bu işe bu kadar mal ve hazine harcanır mı diyenler çıktı. Onlar istiyorlardı ki para harcanmadan dağlar delinip İstanbul şehri bolsuya kavuşsun. Hatta aralarında hesaplarımın yanlış olduğunu, bu hesaplarla İstanbul'a su getirilemeyeceğini iddia ettiğim miktarda suyu toplamak muhal olduğunu söyleyen bilimsizler vardı. Padişah Hazretleri bu dedikoduların tesirinde kalıp bir gün inşaat mahallini saadette teşrif buyurup dediler ki, bu derelerin yukarılarını kestirip her dereden ne miktar su var ise toplayıp lülelerle akmak tedarikinden emin misin? Bu derede ne miktar su var bilir misin? Saadetli padişahım dedim. Su 5 lüledir ve tahminim hatasızdır dedim. Bina emin Ali Ağa atıldı. Padişahım dedi. Mimar Ağa bendeniz. Acip fende mahirdir ve üstadı kamildir. Yer altında gizli olan suyu yer üstünde akan su gibi bilir dedi. Daha saadetli padişahın geldiğini görür görmez adamlarımı su dolu derelere gönderip lüleleri hazırlatmıştım. Onun için padişah hazretleri hani arz olunan sular nerededir gel göster buyurduklarında şaşmadım. Önlerine düştüm, heyecanımdan düşe kalka yol gösterdim. Cenab-ı Hak'tan işimi kolaylaştırmasını diledim. Nihayet 30 lüle suyun aktığı dereye vardık. Lüleler hazırlanmıştı. Saadetli hünkâr tertemiz suyu gürül gürül akar görünce müsterih olup, mimar, gel beri, su hemen bu mudur? Gayri yerlerde dahi var mıdır? Buyurdular. Veli padişahım dedim, iki derede dahi bunların emsali sular akmaktadır. Arz olunan 100 lüledir ama ziyadesi 50 lüle dahi almak muhakkaktır. Bilhassa havalar ısınmaya başlayınca sular asla bundan eksik olmaz dedim. Oradan saadetli padişahımla başka bir dereyi görmeye gittik. Orada da lülelerce sular akıyordu. Sultan Süleyman Han, Safa ile tertemiz sudan içip başka bir dereye revan oldular. Orada da suları yeryüzüne çıkmış şağlayıp akar gördük de, mübarek kaşlarının çatıklığı son bulup, yüzlerinde inşirah, ferahlama eserleri belirdi. Hemen sırtıma bir hilat giydirip, bendelerine pek çok iltifat buyurdular. Değerli dinleyiciler, o zamanlar birine iltifat etmenin alameti sırtına hilat giydirmekti. Padişah da böyle yapmış. Devam ediyor Sinan Ağa, dereleri kazarken toprak altından yekpare mermerden oluklar çıkıyordu. Bir müddet sonra o kadar mermer çıktı ki saadetli padişah görmek için yeniden teşrif buyurdular. Bu eski eserleri hırpalamadan toprak altından çıkardığım için iltifat ettiler. Efendim, tarihi çevre şuurunun da Mimar Sinan'dan ne kadar yüksek olduğunu buradan anlıyoruz. Yani eski medeniyetlere ait eserleri bile, bir mermer parçası bile kırmadan çıkarıyor. Devam ediyor. Yaptığım bentlerden biri uzun kemer demekle meşhur olmuştur. Boyu 20 arşın, uzunluğu 1220 arşındı. Her arşın 50-60 santim arasındadır. Güzelce kemer denilen diğer bent de çok gösterişli oldu. Diğer bir kemer 3 kattır ve üzerinden bir atlı rahatça geçebilir. Bunun yüksekliği 65 arşındır ve temelinin derinliği 18 arşındır. Bu kemere Maulova kemeri denir. Müderris kemerleri de birkaç kemerden müteşekkildir. Bunun havuzunda bütün akarsuların suları birikiyor. Buradan İstanbul'a dağıtılıyordu. Bu bendin yüksekliği, yer altında temeli de hesap edilirse Galata Kulesi kadardır. Sonra ondan kemerlerin geçtiği yolları tamir ettim. Bütün bu işler 962 tarihinin Zülkadesi evailinde başladı. Yani 17 Eylül 1555'te başladı. Ve 971 tarihinde tamamlandı ki 1564'ün başlarıdır. Daha henüz Süleymaniye Camii'nin inşaatı tamamlanmamıştı bu iş inşaat başlarken. 400 kere 100 bin ve 200 bin ve 63 bin 63 akça sarf olundu. Ki 40 milyon 263 bin akçadır. Bunlar yeni yapılan kemerlere giden paraydı. Bizans'tan kalan kemerlerin ihyası için de 97 yük ve 91.144 akça harcandı ki bu da 9.791.000 akça. Ya Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'un Bolsu'ya kavuşması için ne kadar çok para harcamış. Ve diyor Sinan Ağa, nice zahmetlerden sonra İstanbul şehri 40 çeşme suları denen Bolsu'ya kavuştu. 40 çeşme suları İstanbul'da önce Saray-ı Humayun'a ve hemen arkasından bütün şehre verildi. Fesatçılar iş bu safhaya geldikten sonra bile nifaklarına devam ettiler. Bu suda taze sürahihası yok. Galiba birikmiş eski sudur diye herzeler söylediler. Halbuki künklerle sevk edilen akarsuda bir miktar lezzet değişikliği olacağı gayet tabii idi. Padişah bu makulelere kulak asmadı ve hilat giydirerek beni taltif etti. İstanbul'da yeniden birçok çeşme yapıldı. Saadetli Padişah'ın fermanı İstanbul'da bir tek mahallenin bile su sıkıntısı çekmemesi yolundaydı. Bu iş çok büyük bir hayır işiydi. Öyle ki Sultan Süleyman sabah akşam fakir ve zenginin, kadın ve erkeğin, ihtiyar ve gencin pek çok duasını alıp kâmurağan oldu. Evet değerli dinleyiciler, Mimar Sinan Ağa'nın hatıralarını bitiremedik ama bu haftaki programımızın sonuna geldik. İsterseniz Süleymaniye Camii ve Selimiye Camii ile ilgili enteresan hatıralarını bir başka programa havale edelim ve o programda buluşuncaya dek sizlere veda edelim. Hoşça kalın.
Hatıralar.